Ayrım 29.
Konu 4. Yasacıların görüşüne aykırı olan kanunlar üzerine. Öyle kanunlar vardır ki yasacı onların kendilerine dindiği amaca aykırı olduklarını hemen hemen hiç anlamamıştır. Fransızlarda bir kilise vakfının iki adayından biri öldüğü takdirde vakfın yaşayan adaya kalacağını iddia edenlerin amacı hiç kuşku yok ki dava açılmasını önlemekti. Dipnot, benefis geliri olan dinsel görev. Biz burada bu kelimeyi vakıf sözüyle çevirmeyi uygun bulduk. Ama bundan ters bir sonuç çıktı. Bu sefer kilise mensuplarının tıpkı İngiliz buldokları gibi ölünceye kadar birbirlerine saldırdıkları görüldü. Konu 5. Aynı konunun devamı. Sözünü edeceğim kanun eşinin muhafaza ettiği şu ant içme metninde vardır. Ant içerim ki Amfisityonların şehirlerini yıkmayacağım. Akarsularının yolunu değiştirmeyeceğim. Bir millet tutar da böyle bir şey yaparsa onunla savaşacağım ve şehirlerini yıkacağım. Bu kanunun birinci maddesini kuvvetlendirir gibi görünen son maddesi gerçekte ona aykırı bir maddedir. Amfisityon hiçbir Yunan şehrinin yıkılmasını istemez. Dipnot, Dökalyon'un oğlu olan Amfisityon, Termopillerin Amfisityonisinin kurucusu olarak görülürdü. Montesquieu açıkladığı kanunun yapıcısı olarak onu göstermektedir. Oysa kanunu bu şehirlerin yıkılmasına yol açıyor. Yunanlılar arasında iyi bir devletler hukuku kurmak için onları bir Yunan şehrini yakıp yıkmanın korkunç bir şey olduğu fikrine alıştırmak gerekirdi. Hatta şehirleri yakıp yıkanların şehirlerini bile yakıp yıkmanın doğru olmayacağı fikrine alıştırmak gerekirdi. Amfisityon kanunu doğru bir kanundu. Ama her şeyi öyle ince eleyip sık dokumuş bir kanun değildi. Kötüye kullanılmış olması da bizim bu söylediklerimizin yerinde olduğunu gösterir. Kanunun amacı bilhassa zarar ve ziyanı gidermek olmalıydı. Konu 6. Birmiş gibi görünen kanunların etkileri her zaman aynı olmaz. Sezar kişinin evinde 60 sesterceden çok para saklamasını yasak etti. Bu kanun Roma'da alacaklılarla borçluları uzlaştırmak için çok güzel bir kanun olarak görüldü. Çünkü bu kanun zenginleri yoksullara borç para vermeye zorlamak suretiyle yoksulları zenginlerin her istediklerini yerine getirecek bir duruma sokuyordu. Law sistemi zamanında Fransa'da yürürlüğe giren böyle bir kanun memleket için çok kötü oldu. Dipnot, burada söz konusu olan Law sistemidir. Law 1716'da bir banka açmış, 1718'de de bu banka Krallık Bankası adını almıştır. 1720'de Law o çağın Maliye Bakanı gibi bir şey olmuştur. O sırada Fransa'daki koşullar bu kanunun çıkmasına müsait değildi de ondan. Kişinin yatırım yapmasına olanak vermedikten başka parasını evinde saklamasına da engel oldular. Zorla parasını elinden almak gibi bir şeydi bu. Sezar kanunu salt para durmadan el değiştirsin diye çıkardı. Fransız bakanı ise parayla elde toplansın diye böyle bir kanun çıkardı. Birincisi para karşılığında ya toprak verdi ya da özel kişilerin malları üzerine ipotek koydurdu. İkincisi ise para karşılığında hiçbir değeri olmayan, kanun çıkarmak suretiyle zor kullandığı için de niteliği bakımından hiçbir değeri olmayacak olan bir takım senetler vermek istedi. Konu 7. Aynı konunun devamı. Kanunların iyi bir şekilde yapılmasının zorunluluğu üzerine. Yurttaşın sürgün edilmesiyle ilgili kanun Atina'da, Argos'ta ve Siraküza'da yürürlüğe girdi. Siraküza'da hiçbir tedbire başvurulmadan uygulandığı için binbir kötülüğe yol açtı. Başta gelen yurttaşlar birbirlerinin ellerine birer incir yaprağı vermek suretiyle sürülmelerine sebep olurlardı. Sonunda az çok değeri olan kimseler işlerini bırakmak zorunda kaldılar. Atina'da ise kanunun gerektiği kadar genişletip daraltmanın zorunlu olduğunu anlayan yasacı, sürgünle ilgili kanuna üstün bir şekil verdi. Bu ceza yalnız bir kişiye verilirdi. Uygulanması için o kadar çok oy gerekti ki, sürülmesi gerçekten gerekli olmayan kişinin sürülmesi olanaksız bir hal aldı. Ancak 5 yılda bir sürgün kararı verilirdi. Gerçekten de öyle, yurttaşlarına korku vermeye başlayan önemli bir yurttaş aleyhinde uygulandığı için sürgün cezasının günlük bir iş olmaktan çıkması gerekirdi. Konu 8. Aynı gibi görünen kanunların nedeni her zaman bir değildir. Mirasçı gösterme üzerindeki Roma kanunlarının çoğu Fransa'da da olduğu gibi kabul edilmiş bulunuyor. Ama bu ülkede yani Fransa'da bu kanunların kabulünü gerektiren nedenler Romalıların ileri sürdükleri nedenlerden tüm ayrıdır. Romalılarda mirasa konacak olanın din hukukunun düzenlediği bazı fedakarlıklarda bulunması şarttı. Bunun neticesi olarak da Romalılar mirasçı bırakmadan ölmeyi şerefsizlik telakki etmişler, kölelerini mirasçı seçmişler, birinci ve ikinci derecede mirasçı tayin etmek usulünü ihdas etmişler. İlk ortaya atılan ve asıl mirasçı olan kişi mirası kabul etmediği takdirde onun yerine geçecek olan alelade mirasçıyı gösterme usulü bunun en güzel delilidir. Bu usulün amacı aynı adı taşıyan bir ailede devamlı olarak kalmasını sağlamak değil, mirası kabul edecek insan bulmaktı. Konu 9. Yunan kanunları ile Roma kanunları kişinin kendi kendini öldürmesini cezalandırdılar ama aynı nedenden ötürü değil. Eflatun kişi kendisine son derece bağlı bir insanı, yani kendisini öldürürse bunu ya herhangi bir yüz karısından kurtulmak için ya da bir hakimin buyruğuna uymak için değil de salt kendi irade zayıflığından ötürü yaparsa cezalandırılır der. Roma hukuku bu şekil bir davranışı irade zayıflığından, hayattan duyulan usançtan, acıya dayanmak güçsüzlüğünden ötürü değil de ancak herhangi bir suç yüzünden duyulan umutsuzluktan ötürü işlendiği zaman cezalandırırdı. Yunan hukukunun suçladığı yerde Roma hukuku bağışlar, onun bağışladığı yerde ise suçlardı. Eflatun'un kanunu Lakedemonya kurallarına dayanırdı. Bu kurullara göre hakimin buyrukları tüm kesindi. Yüz karası felaketlerin irade zayıflığı ise suçların en büyüğüydü. Roma hukuku bu güzel düşünürlerin tümünü birden bırakmıştı. Paraya dayanan bir kanundu o. Cumhuriyet idaresi zamanında Roma'da kişinin kendi kendisini öldürmesini cezalandıran bir kanun yoktu. Tarihçiler bu çeşit davranışı her zaman hoş görmüşlerdir. İşleyenlere de hiçbir ceza verilmemiştir. İlk imparatorlar zamanında Romalı büyük aileleri mahkeme kararları devamlı olarak tüketti. Ölüme mahkum olduğunu öğrenen kişinin kendi kendini öldürmesi bir alışkı haline aldı. Bu çeşit davranışı kendi yararlarına uygun bulurlardı. Törenle gömülmek şerefine nail olurlar, vasiyetnamelerindeki istekleri de olduğu gibi uygulanırdı. Bu da Roma'da kendi canlarına kıyanlara karşı medeni bir kanunun bulunmamasından ileri geliyordu. Ama imparatorlar zalim oldukları ölçüde cimri olmaya da başlayınca, ortadan kaldırmaya karar verdikleri kimseleri mallarından, mülklerinden de yoksun etmek istediler ve kişi işlediği suçun ağırlığına dayanamayıp, kendi canına kıyarsa başka bir suç işlemiş sayılır dediler. İmparatorların ortaya attıkları bu neden üzerinde söylediklerimin doğruluğunu anlamak için yine imparatorların verdikleri şu kararı okumak yeter. Eğer der bu karar, kişinin kendisini öldürmesine sebep olan suç, malına mülküne el koymayı gerektirmiyorsa, o kişinin malına mülküne kendini öldürdü diye el konulamaz. Dipnot, İmparator dini bütün Antoni'nin kendisine sorulan soruya verdiği karşılıkta. Konu 10. Birbirine aykırı gibi görünen kanunlar kimi zaman aynı görüşün sonucudur. Bugün bir kimseyi mahkemeye çağırmak için evine gidilir. Romalılarda ise böyle bir şey yapılmazdı. Onlarda mahkemeye çağırmak bir çeşit şiddet kullanmak, adeta işkence etmek demekti. Zamanımızda adi bir borçlanma suçundan ötürü bir kimseyi gidip evinden almak ne kadar olanaksızsa, Romalılarda da bir kimseyi mahkemeye çağırmak için evine gidip baskı yapmak o kadar olanaksızdı. Roma kanunları olsun, bizim kanunlarımız olsun şu ilkeyi benimsemiştirler. Her yurttaşın evi kendisi için bir sığınaktır. Yurttaşa karşı kendi evinde baskı kullanılamaz. Konu 11. İki ayrı kanunu ne şekilde birbiriyle karşılaştırmak mümkün olur? Fransa'da yalancı tanığın cezası ölümdür. İngiltere'de ise böyle değildir. Bu iki kanundan hangisinin daha iyi olduğunu söyleyebilmek için şunu da ilave etmek gerek. Fransa'da suçluları konuşturmak için işkenceye başvurulur. İngiltere'de ise vurulmaz. Bundan başka şunu da söylemek gerek. Fransa'da sanığın tanık dinletmeye hakkı yoktur. Suçsuzluğunu ispatlayacak belgelere de nadiren başvurmak olanağı verilir kendisine. İngiltere'de ise iki tarafın göstereceği tanıklarda dinlenir. Bu üç Fransız kanunu son derece sıkı bir sistem meydana getirir. Üç İngiliz kanunu da bu konuda ondan aşağı kalmaz. İşkenceyi reddeden İngiliz kanunu sanıkların ağzından kolay kolay laf alamaz. Bundan ötürü de yabancıları konuşturmak için ötekinin berikinin tanıklığına başvurur. Tanıklık edecek olanları korkutmamak için de ölüm cezasından söz etmez. Bir olanağı fazla olan Fransız kanunu tanıkları korkutmaktan çekinmez. Tersine akıl ve mantık onları korkutmasını emreder. Kanun yalnız bir tarafın tanıklarını dinler. Bunlar da iddia makamının gösterdiği tanıklardır. Sanığın kaderi bu tanıkların ifadesine bağlıdır. Ama İngiltere'de iki tarafında tanıkları dinlenir ve dava adeta bu tanıklar arasında bir münakaşa haline alır. Şu halde yalancı tanıklık orada daha az tehlikeli olabilir. İngiltere'de sanığın yalancı tanığa karşı başvuracak olduğu bir yer var. Fransa'da ise böyle bir yer yok. İşte böyle bu kanunların hangisinin daha çok akıl ve mantığa uygun olduğunu anlamak için her birini ayrı ayrı değil bir tüm halinde birbirleriyle karşılaştırmak gerekir. Konu 12. Birbirinin aynısıymış gibi görünen kanunlar kimi zaman gerçekten farklı olurlar. Yunanlılarla Romalıların kanunları hırsıza yataklık edenleri tıpkı hırsız gibi cezalandırırlardı. Fransız kanunları da bu şekilde hareket ederler. Yunanlılarla Romalıların kanunları makuldü, Fransızlarınki ise değil. Yunanlılarla Romalılarda hırsız sadece para cezasına çarptırıldığı için ona yataklık eden de aynı cezayı görürdü. Çünkü herhangi bir şekilde hem cinsine zarar veren insan o zararı gidermeye mecburdur. Ama bizlerde yani Fransızlarda hırsızlığın cezası ölüm olduğundan yataklık edeni hırsız gibi cezalandırmak pek aşırı bir hareket olarak görünür. Çalınan şeyi saklamayı üzerine alan kişi bunu işlediği suçun farkına varmadan da yapabilir. Hırsızlık edense daima suçludur. Biri işlenmiş olan bir suçun açığa vurulmasını önler, öteki bu suçu bizzat işler. Birinde her şeyi edilgen bir özellik taşır, ötekinde ise her şey etkendir. Hırsızın üstesinden gelmek zorunda olduğu engellerin sayısı çoktur. Ruhunun kanunlara karşı daha çok dayanıklı olması gereklidir. Hukuk bilginleri daha da ileri gitmişler, hırsıza yataklık edeni hırsızdan daha iğrenç bir insan olarak görmüşler. Çünkü demişler, yataklık edenler olmasaydı hırsızlık bu kadar uzun zaman gizli kalamazdı. Evet, bir kere daha söyleyeyim, eğer sadece para cezası söz konusu olsaydı bu görüş çok iyi olabilirdi. Bütün mesele zararı ödemekteydi. Bunu da yataklık eden kolaylıkla yerine getirebilirdi. Ama söz konusu ölüm cezası olunca başka ilkelere uymak gerekirdi. Konu 13. Kanunları hangi amaçlar için yapılmışlarsa o amaçlardan hiçbir zaman ayırmamalı. Hırsızlıkla ilgili Roma kanunları. Hırsız çaldığı şeyi gizlemek niyetinde olduğu yere götürmeden o şeyle birlikte yakalanırsa Romalılar da buna apaçık hırsızlık denirdi. Sonradan açığa vurulan hırsızlığa ise apaçık olmayan hırsızlık adı verilirdi. 12 levha kanunu apaçık hırsızlık edenin sopayla dövülmesini, ergin bir insansa köle olarak kullanılmasını, ergin değilse sadece dövülmesini buyururdu. Apaçık olmayan hırsızı da çaldığı şeyin iki mislini ödemeye mahkum ederdi. Porsia kanunu yurttaşları sopayla dövmeyi ve köle olarak kullanmayı yasak edince, apaçık hırsızlık eden çaldığı şeyin dört mislini ödemeye, apaçık hırsızlık etmeyense çaldığı şeyin iki mislini ödemeye mahkum edildi. Bu kanunların aynı olan iki suçu birbirinden bu derece ayırması, bu derece farklı cezalarla karşılaması insana tuhaf geliyor. Gerçekten de öyle, hırsız çaldığı nesneyi gizleyecek olduğu yere, ister götürmeden yakalansın, ister götürdükten sonra yakalansın, bunun suçun özelliğini değiştirecek bir sebep olamayacağı apaçık bir şey değil mi? Bundan ötürüdür ki ben Romalılarda hırsızlıkla ilgili kanunların tümünün Lakedemonyalılardan alındığına inanıyorum. Likurgos, yurttaşların becerikli, kurnaz ve çevik olmalarını istediği için çocukların hırsızlığa alıştırılmasını, hırsızlık ederken yakalananlarınsa kırbaçla dövülmesini buyurmuş. Bu da önce Yunanlılarda, sonradan da Romalılarda apaçık hırsızlıkla apaçık olmayan hırsızlık arasında büyük bir ayrılığın meydana gelmesine sebep olmuştur. Romalılarda hırsızlık eden köle Tarpein kayalığından aşağı atılırdı. Bunda Lakedemonya kanunlarının hiçbir etkisi yoktu. Likurgos hırsızlıkla ilgili kanunlarını köleler için yapmamıştı. Bu noktadan onun kanunlarından uzaklaşmak demek, yasacının ruhuna uygun davranmak demekti. Roma'da ergin olmayan bir kişi hırsızlık ederken yakalanırsa, pretör o kişiyi istediği kadar dövdürürdü, tıpkı Lakedemonya'da olduğu gibi. Bütün bunların kaynakları çok uzaklardaydı. Lakedemonyalılar bu usulleri Giritlilerden almışlardı. Giritlilerin kurullarının savaş için yapıldığını ispatlamak isteyen Eflatun ise şu kurulu örnek olarak gösterir. Özel savaşlarda ve gizlenmeye mecbur eden hırsızlıklarda acıya dayanmak yeteneği. Muhakkak bir toplum için yapılmış olan medeni kanunlar hemen her zaman politik kanunlara bağlı olduğundan bir milletin medeni kanununu başka bir millete uygulamak İstediğimiz zaman her şeyden önce iki milletin kurullarıyla politik kanunlarının aynı olup olmadığını incelememiz gerekir. Böylece hırsızlıkla ilgili kanunlar Giritlilerden Lakedemonyalılara hükümet şekli ve anayasayla birlikte geçtiklerinden bu kanunlar Lakedemonyalılarda öteki millete olduğu kadar olumlu karşılandı. Ama aynı kanunlar Lakedemonya'dan Roma'ya geçtikleri zaman aynı anayasayı orada bulamadıklarından millet bunları bir türlü benimseyemedi. Bu kanunlar Romalıların öteki medeni kanunlarıyla bir türlü bağdaşamadılar. Konu 14. Kanunları hiçbir zaman yapılmalarına sebep olan şartlardan uzaklaştırmamalı. Bir Atina kanunu şehir kuşatıldığı zaman içeride bulunan faydasız kişilerin öldürülmesini buyururdu. İğrenç bir devletler hukukunun sonucu olan iğrenç bir politik kanundu bu. Yunanlılarda gelenek halindeydi. İşgal edilen bir şehir halkı özgürlüğünü yitirir ve köle olarak satılırdı. Bir şehrin işgali o şehirde taş taş üstünde bırakmamayı gerektirirdi. Bu ise yalnız o inatçı savunmayla doğaya aykırı hareketlerin kaynağı değil, kimi zaman yapılan o korkunç kanunların da kaynağı olmuştur. Roma kanunları hekimlerin ya ihmalleri yüzünden ya da beceriksizlikleri yüzünden cezalandırılmalarını isterdi. Bu gibi hallerde üst derecedeki hekimleri sürgüne gönderirler, alt derecedeki hekimleri de ölüme mahkum ederlerdi. Bu konuda bizim kanunlarımızın hükümleri tüm başkadır. Roma kanunları bizim kanunlarımızla aynı şartlar içinde yapılmış değildi. Roma'da isteyen hekimlik edebilirdi ama bizde hekimler okula gidip mesleklerini öğrenmek ve diploma almak zorundadırlar. Şu halde sanatlarını bilmekle yükümlüdürler. Konu 15. Bir kanunun kendi kendini düzeltmesi kimi zaman iyidir. 12 levha kanunu takibe uğrayıp da kendini savunan hırsızın, ister gündüz hırsızı ister gece hırsızı olsun, öldürülmesine müsaade ederdi. Ama hırsızı öldürenin bağırıp yurttaşları çağırmasını da isterdi. Bu ise kişinin kendi kendisini öldürmesine müsaade eden kanunların her zaman isteyebileceği bir şeydir. Fiilin yerine getirildiği anda tanıkları, hakimleri çağıran bir sestir bu. Suçsuz kişinin sesi. Yapılan işi halkın öğrenmesi, yapıldığı anda öğrenmesi, her şeyin, havanın, yüzlerin, tutkuların, sessizliğin konuştuğu anda, her kelimenin mahkum ettiği ya da haklı çıkardığı anda öğrenmesi gerek. Yurttaşların güvenliğine ve özgürlüğüne bu derece aykırı bir şekil alabilecek olan bir kanun, yurttaşların huzurunda yürütülmeli. Konu 16. Kanunlar yapılırken göz önünde tutulması gereken noktalar. Kendi milletleri için ya da başka bir millet için kanun yapacak kadar engin zekalı olan kişilerin bu işe giriştikleri zaman dikkat edecekleri bazı noktalar vardır. Kanunun dili özlü olmalı. 12 levha kanunları bir belirlilik örneğidir. Çocuklar bile ezbere öğrenirlerdi onları. Justinianos'un novelleri ise öyle karışık ve dağınıktı ki derleyip toplamak gerekti hepsini. Dipnot, 144 sayılı nota bak. Kanunların dili arı olmalı. Dolaysız anlatış tarzı, dolaylı anlatış tarzından her zaman için daha kolay anlaşılır. Bizans İmparatorluğu'nun kanunlarında özenti diye bir şey yoktur. Hükümdarlar tıpkı hatipler gibi konuşturulmuştur orada. Kanunların dili şişirildiği zaman onlara ancak gösteriş için yapılmış bir eser bırakılır. Kanun metninin her insanda aynı düşünüyü uyandırması temel ilkelerden biridir. Kardinal de Richelieu, bir nazırın krala şikayet edilebileceğini kabul ederdi. Ama şikayete konu olup da ispat edilen şeyler önemli değilse, o zaman şikayet edenin cezalandırılmasını isterdi. Richelieu'nun niyeti şunun bunun kendi aleyhinde herhangi bir şikayette bulunmasını önlemekti. Çünkü herhangi bir şeyin önemi tüm nispidir. Birisi için önemli olan bir şey başkası için o derece önemli olmayabilir. Honorius kanunu özgürlüğüne kavuşmuş bir insanı köle olarak satın almak ya da rahatsız etmek isteyen birisini ölüme mahkum ederdi. Kanunda böyle bu derece belirsiz bir söz kullanmak hiç de doğru bir şey değil. Çünkü birisini rahatsız etmek doğrudan doğruya o kişinin duygululuk derecesine bağlı olan bir şeydir. Kanun bir şeyi kesin olarak belirtmek istediği zaman bunu mümkün olduğu kadar para ölçüsüyle yapmaktan kaçınmalı. Binbir şey paranın değerini değiştirebilir. Bakarsınız bir an gelir para ölçüsüyle belirtilen şey aynı anlama gelmez olur. Roma'daki küstah herifin davranışını bilmeyen yoktur. Önüne geleni tokatlar, arkasından da 12 levha kanununun tespit ettiği 25 suluk cezayı tokatladığı adama ödermiş. Bir kanunda düşünceler iyice belirdikten sonra belirsiz deyimlere dönmek doğru olmaz. 14. Louis'nin suçlara ait emirnamesinde kralla ilgili sorunlar açık bir şekilde birer birer sayıldıktan sonra emirnameye şu sözlerin eklendiğini görüyoruz. Krallık hakimlerinin öteden beri hakkında hüküm verdikleri sorunlar. Bu ise artık kurtulduğumuzu sandığımız keyfi idareye yeniden yol açmak demektir.